Ayrım 5, Dam Ağası, Kemal Tahir, sayfa 48. 3. Bölüm. Yüzbaşı Bey o kadar ufak tefek bir adamdı ki, insan ömründe böyle küçük bir yüzbaşı görmediğini düşünerek, bunun herhalde ordudan tard edildikten sonra dert ile küçüldüğünü zannederdi. Suratı iki tane gayet kalın, gayet siyah, gayet çatık kaştan ibaretti. Omuzları daracık, bacakları biraz çarpık, elleri insanı şaşırtacak kadar kocaman, yamru yumruydu. Derisi ancak kömürcülerde görülen esmerlerdendi. Bu kavruk vücudun bütün erkekliği yalnız sesine toplanmıştı. Belki de askerliğinde yüzbaşılıkta kalıp oradan tekaüt edilmesinin sebebi de sedasının akıl almaz kocamanlığı olmalıydı. Teftiş veren bir alaya tek başına kumanda ettiğini, sesinin ovayı kaplayıp uzaktaki dağlara çarparak tekrar geriye geldiğini söylerdi. Koğuş uyuduktan sonra büyük bir mecburiyet duymadıkça konuşmaz, çünkü fısıldaşmayı bilmezdi. Birisinin kulağına bir söz söyleyecek olsa en uzak ranzanın en derin uyku sahibi zıplayıp kalkıyordu. 15 sene hapse mahkumdu. Niçin mahkum olduğunu anlayan bir tek kişi çıkmamıştı. Kürtlere, Alevilere bu hikayeyi başka türlü söyler, Türklere, Lazlara, Çerkes ve Arnavutlara başka türlü hikaye ederdi. 1937 Dersim Harekatı'na bölüğüyle beraber iştirak etmiş, aslen Kürt olduğundan ve aslını inkar edene çingene denileceğinden yapılanlara dayanamayarak öteki tarafa kaçmıştı. Dersim'i nasıl dört cepheden kuşattıklarını, askerin nasıl aç kaldığını, haftasında çiğ deriden yapılmış postalların dağılıp neferlerin tekmil yalın ayak dolaştıklarını, ayaklarının paralandığını, bir çift çarığı halis Fransız kösele verilse de ele geçmediğini, cigarasızlıktan imanlarının nasıl gevrediğini, Hizan'daki seyyar fırın ekmeğini 2 saatlik mesafeye 2 günde getiremediklerini, getirilenlerin de kamilen kül ufak olup etrafa avuç avuç dağıtıldığını, binaenaleyh bu vaziyette bu hükümetin 3,5 milyonluk Suriye ile dövüşemeyeceğini söylerdi. Dersimlilere yapılan hakarete gelince bunu söylemek bile dile kolaydı. Bir kere teslim olan erkeklerin zenginleri, ağaları, beyleri seçilip sürüldükten sonra fukaranın cümlesi kutu deresi kenarında iplere bağlanarak süngülenmişti. Köy yakmak, cigara yakmaya döndü kardeşler diyordu. Sabiha Gökçen bile köyleri bombaladı diyeyim de gerisini artık sen tasavvur et. Asker aç çıplak, Dersimli pireyi gözünden vuran keskin nişancı. Ölüm korkusuna düşmüş. Aç çıplak asker ne demektir ben bilirim. Çünkü gözümle gördüm kardeşim. Eşek herifler sanıyor ki burada sürünmelerinin kabahati Dersimli'de. Halbuki Dersimli kendi toprağında uslu akıllı oturuyor. Gel de bunu askere anlat. Tarama emri veriliyor, köyü asker çeviriyor. Köylerde erkek bulunsa canım yanmaz, karılar, çocuklar var. Avcı hattına yayılıp köye doğru muhasara hattını daraltıyorlar. Yaklaşınca bir yaylım ateş. Türklere gelince bu hikaye başka bir şekil alıyordu. Yüzbaşı Bey tabur kumandanının hasedine kurban gitmiş, kendisi Kürt'e benzediğinden uzun müddet o taraflarda vazife görüp Kürtçeyi bildiğinden asilerin ahvalini öğrenmek üzere bizzat General Kazım Orbay tarafından aşiretlerin içine casus gönderilmişti. Bizim Türk'ümüz neden ilerlemez diye içini çekiyordu. Yola çıkarken Kazım Paşa sırtımı sıvazladı. Abdullah Paşa alnımı öptü. Ayağımızda bir beyaz don, sırtımızda bir beyaz gömlek, saç sakal birbirine karışmış. Kafada bir keçe külah, dağın yolunu tuttuk. Kürt müsün? La! Alevi misin? Hu! Girdik aralarına. Herifler dağ yabanisi arkadaş, ayıdan bir farkları yok. Lakin atıcı teresler, tüfengi omuza dayamak, sol gözünü kapatıp gez göz arpacık demek ne sektirir? Kurşunu sanki götürüp bizim askerin kafasına çekiçle mıhlıyordu. Tüfengi bir kaldırdığını görüyorsun, bereket topçuluğa, mitralyoza akılları ermiyordu. Mitralyoza geveze diyorlardı da pek korkuyorlardı. Bir de dağ keçisi gibi herifler, düz kayaya tırmanıp çıkıyorlar. Dersim kadar cenabet yer olmaz, safi mağara. Bir geçidi bir kişi tutsun bir alaya karşı koyar. bereket versin tayyarelerimize. Verdiler bombayı, verdiler bombayı. Cebel topları da çok iş gördü, yoksa halımız dumandı. Erkekler şurada dursun, karılar gördüm uçarı atıyor. Hepsi de Alevi bunların, Allah Muhammed tanımaz. Alevi ne demek, gavurdan beter. Malum ya, bir Alevi Müslüman olmak istese evvela gavur dinine girecek, sonra ihtida edecek, İslam olacak. Bir Türk'ü çağırıyorlar, haşa sümme haşa. Günahı vebali boyunlarına dinli arkadaş. Hiç böyle bir türkü duyulmuş mu Türk ilinde? Dağları başına çiğdem takınır, kızları eline kına yakınır. Hiddetinden yedi düvel sakınır, Allah'tan kavidir beli Dersim'in. Tövbe ya Rabbi tövbe. İçlerine girdim. Biz Erzincan mahpusundan kaçmış oluyoruz. Aslen Kemahlıyız. Bize inandılar. Lakin ben erkekliğimle utanıyorum. Şimdi gece oldu mu cümlesi bir yuvarlak yorganın altına giriyorlar. Anadan doğma soyunup. İşte o yorganın altında artık eline geçen eline geçeni uyduruyor. Ama kızın rast gelmiş ama öz anan. Kızılbaş dedik ya, kızılbaşın da domuzu. Geceleri baskın yapıyorlar. Ellerine geçen Türk askerini kesiyorlar. Bu gözlerim neler gördü. Şimdi Tunceli vilayeti buradan iyi. Altını tepsiyle başına koy, bir başından bir başına git. Zafer kazanılınca Yüzbaşı Bey binbaşılık beklerken tabur kumandanı namussuzluk etmiş, para ummuş. Alay kumandanına ne söylemişse söylemiş, alay kumandanı tümen kumandanını, tümen kumandanı kol orduyu, müfettişliği şişirmiş, herkes yüzbaşıdan Dersim hazinelerinin yerini öğrenmek istiyormuş. Adamcağız vatana hizmetten başka bir şey düşünmez, bu uğurda Dersimlerde sürünürken altın mı düşünmüş sanki? Velhasıl derdini anlatamamış, iki tarafa çalıştı diyerek 15 seneyi sırtına sarak olmuşlar. Sözün burasında Yüzbaşı Bey iki diz üstüne gelip, ''Yavrum Alman, yavrum Alman, ha seni göreyim Führer, şurusu çabuk tepele de bizim namussuzlara yüklen, bir davran da biz sürelim sayende.'' diyordu. Yüzbaşı Bey de ufak tefek insanların %95'i gibi üşenmek, yılmak, yorulmak nedir bilmezdi. Kocaman yamru yumru elleri son derece hamarat, işe yatkın, hezarifen şeylerdi. Saat gramofon kilit tamir eder, elektrik tesisatı yapar, her çeşit yün örgüleri becerir, çamaşır yıkamayı değme kadınlardan daha iyi hak eder, yamar ütülerdi. Bilhassa marangozluğu dillere destandı. Köylümüz sanki tahtadan şeytan arabası yapar da Susa yoluna doğru koşturur gezer sözünü Yüzbaşı Bey için söylemişti. Çorum cezaevinin atölyesi yüzbaşı gelmeden evvel rüyasında bile görmediği şeyleri onun marifetli ellerinde gördü. Çeşitli kutular, insanın bir bakışta muhabbetini kazanan komodinler, konsollar, orta masaları, açılır kapanır iskemleler yaptı. Hele kilitli bir çekmece meydana getirdi ki günahı çırakların boynuna 700 parçadan ibaretti. Dünyanın en akıllı adamları 100 yıl düşünseler nereden açılacağını bilmezlerdi. Yüzbaşı Bey işte bu akıl durduran çekmecenin içine bir af istidası koyarak vekalete yollamıştı da af verilmese bile hiç değilse 500 lira beklerken adliye vekili Halan Epçioğlu'ndan bir kuru teşekkür ve tebrik telgrafıyla 10 lira, evet yalnız 10 liracık alabilmişti. Mahpushane bir hafta vekilin hasisliğine sövdü. Nihayet ikinci hafta çekmeceyi orada bir türlü açamadıklarına karar verdi. Yüzbaşı Bey Çorum cezaevine bir koca sandık dolusu marangoz takımı getirmiş, geldiğinin ertesi günü ceviz tahtası teminine girişmişti. Ser gardiyan gedikli başçavuşluğundan istifaya mecbur olmuş eski bir askerdi. Yüzbaşıyı görünce yeniden esas vaziyete geçmek ihtiyaçları duyuyordu. Zaten bizim köylümüz için bir adamın mareşal olmasından yüzbaşı olması yeğdi. Çünkü aklının aldığı en yüksek makam buydu. Askerlikte konuşabildiği biricik Allah. Ser gardiyan evvela samimi olarak ceviz tahtası aradı. O gün ele geçirebilseydi mağdur olmuş bir yüzbaşıya hizmet etmekten başka şey düşünmeyecekti. Fakat aradan birkaç gün geçip tahta bulunamayınca fikri biraz dalgalandı. Dersim hazinelerine tek başına konmuş olan bir adamdı. Velev ki bir yüzbaşı da olsa 5-10 parasını vurmak hiç de ahlaksız bir hareket sayılmazdı. Bu fikre gelir gelmez bir başka türlü paçaları sıvadı. Tahta alıp devretmek ne de olsa yalnız sefil bir komisyon bırakacaktı. En iyisi tahtayı bizzat çektirmekti. Derhal cezaevi bakkalı kevükçünün fazla nam şahsıyla istişareye oturdular. 10 dakika içinde anlaştılar. Akşama doğru 2 tane manda kadar ceviz tomruğu mahpushane önündeki aygır deposunun duvarsız avlusuna yuvarlandı. O gece hızarcı kahvesine gidildi. Usta hızarcılar kim bilir hangi cehenneme savuşmuşlardı. Meydanda yalnız acemiler vardı. İki tanesiyle pazarlık uydu. Hemen ertesi sabah tomruklar harıl harıl biçilmeye başlandı. Ameliyeyi Yüzbaşı Bey ağır ceza koğuşunun pencerelerinden seyrediyordu. Ama hazırlığın kendisi için olduğundan haberdar değildi. Hızarcıların manzarası kendi tahtasızlığını her an aklına getirdiğinden günde 3 defa ser gardiyan odasına inip tahta soruyor, araştırıyoruz cevabını alıyordu. Ömründe bir kere bile Çorum'a gelmemişti. Burada kimseyi tanımadığından kendi başına sipariş vermesine imkan yoktu. Günlerden bir gün, unutulur gibi değil, bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı bir sonbahar günü. Yüzbaşı Bey'i aşağıya çağırdılar. Tahta geldi, müjde dediler. Ser gardiyan kulağı biraz ağır işittiğinden, filhakika bu özür mahpushaneciler için bulunmaz bir mazhariyettir. Çünkü mahpus kısmı da çoban kısmı gibi başı daralınca önüne gelene alenen söver. Gülümseyip duruyordu. Yüzbaşı birkaç kere teşekkür edip heyecanla cümle kapısının önüne çıktı. Tahtaları görür görmez sevinci dudaklarında dondu. Marangozluğa başladı başlayalı ceviz tahtasına hiç rastlayamamıştı. Bir kere tomruk taze kesilmişti. Senelerce suda kalmış gibi ıslaktı. Sonra hızarcılar acemi olduğundan tahtaların bir tarafı 4 santim ise bir tarafı 2 milimetreydi. Hem de bu marifet boydan boya devam edememiş, birer karış arayla 4 santimlik taraf 2 milimetreye, 2 milimetrelik taraf 4 santime çıkmıştı. Bunlarla ceviz mobilya imal etmek değil, Yunus Emre gibi tekkesine düşüncesiyle ve yürekten merbut bir derviş için tekke mutfağına odun yapmak bile imkansızdı. Yüzbaşı Bey kendisi uğruna bir haftadır bol bol sarf edilen hüsnü niyet ve gayreti düşünerek ser gardiyanın gönlünü almak istedi. Tahtaların maalesef hiçbir işe yaramayacağını, bir kere ıslak olduklarını, ıslak tahta ile bir şey yapılacak olsa yaz gelip de kaba yel esmeye başlayınca her tarafın çatır çatır açılacağını, ağzının yüzünün bir tarafa gideceğini, böyle malzemeden bir şeyler yapıp müşteriye vermenin bir daha semtime uğrama, mahalleden köyden kimseyi sakın ha yollama demek olacağını, kaldı ki hızarcıların bunları muntazam biçmediklerini, böyle yamru yumru çarpık çürpük keresteyi buraya satıcının ne yüzle getirdiğini anlayamadığını, bunların tanesini 8 liradan değil 8'er kuruştan verseler, hatta para istemeseler de bedava bağışlasalar atölyeye götürmeye kendisinin şahsen hicap edeceğini söyledi. O kadar haklıydı, o kadar katiyetle tasdik bekliyordu ki karşısındaki sağır zatın gülümsemeyi birdenbire kesmesi, kaşlarını çatması, ellerini ovuşturmaya başlaması acayibine gitti. Bakkal Fazlı Ağa'ya da birden bir hal oluvermişti. Dipleri çürümüş esrarkeş dişleriyle cigarasını ot gibi çiğniyor. "Gördün mü başefendi, ben sana demedim mi başefendi, iyilik yaramaz demedim mi?" diyordu. Ser gardiyan nihayet kendini topladı. Çorum'da ceviz tahtasının pek kıt olduğunu, hatta fenerle aransa bulunamadığını, şöyle pencerelerden bakılıverilse etrafta ilaçlık için bir ceviz ağacına gözün ilişemeyeceğini, zaten bazı melun tüccarlar yüzünden bu memlekette henüz trenin gelmediğini, tren gelmeyince o memlekette hayat, bedeniyet, ticaret, ziraat, velhasıl hiçbir şey bulunamayacağını, kuru ceviz tahtasını kendisi 20 seneden beri görmediğini, buradaki bir cümle marangozların böyle yaş tahtalarla çalıştıklarını, buna müşterilerin alışık olduklarını, hem bunu sanatkar kısmı için büyük karlar temin eylediğini, çünkü yaptığı bavul, sandık, çekmece, konsol, komodin, iskemle gibi şeylerin senede 3-4 kere tamir istediğini, bu vesileden istifade edilerek fazla para kazanıldığını, tahtaların gayrı muntazam oluşuna gelince buna bu derece ehemmiyet vermenin manasız bir hakaret sayılacağını, zira 4 santim genişliğinde bir tahtanın da nihayet marangozlar tarafından ortasından kesildiğini, buna hacet bırakmamak için hızarcıların, Allah razı olsun, bunları böyle inceli kalınlı çıkardıklarını, ince yerini ince, kalın yerini kalın olarak kolayca kullanabileceğini, fiyat meselesine gelince ve her tahtaya her ne kadar 8 lira istiyorsa da herif yakın arkadaşı olduğundan 795 kuruş hatır için kapatacağını, bir de burada sesini alçaltmıştı, her ay başı bit temizlemek için etüv yaktıkça bizzat başta durup bir kenara ateş ayırtacağını, bu ateşlerle tahtaların pekala kurutulacağını, buna namusu üzerine söz verdiğini, maksadının eski bir kumandana yardımdan ibaret olduğunu, bu işte cezaevi atölyesinin şenlenmesinden gayri bir gaye gütmediğini söyledi. Bütün bu sözler tahtaların arz ettikleri feci manzarayı zerre kadar değiştirecek mucizevi bir kuvvete malik değillerdi. Yüzbaşı Bey imkansızlık karşısında bana yaramaz cevabından başka bir kelime daha ilavesine lüzum görmedi. Fazla da beklemedi. Baş gardiyana müthiş bir darbe vurmakta olduğundan kıl kadar şüphelenmeden geri döndü. Daha merdivene yetişmeden arkasından koştular. İki gardiyan şeflerinin imdadına şitap etmişlerdi. Üç onlar, bir de mapushane bakkalı, sonradan münakaşaya karışan birkaç mahpus Yüzbaşı Bey'i ortaya aldılar. Her kafadan bir ses çıkıyor, konuşanların çoğu meselenin iç yüzünü tamamıyla bilmediklerinden birbirinin aslı tutmayan laflar ediliyordu. Gardiyan Çökük Rıza bu mahpushanenin bildiği mahpushanelere benzemediğini, adeta kız mektebini andırdığını, kavga gürültü çıkamayacağını, birisi bir edepsizlik yapmışsa gece olur olmaz zindana indirip terbiyesini pekala verebileceklerini söylerken, baş gardiyan muavini Deli Ömer, Çorumluların kül yutmadığını, adamın gözlerini patlatır insanlar olduklarını, kendisine Hıdırlıklı meşhur Deli Ömer denildiğini, yanığın hanımın keranesinde ne adam olduğunun kolayca tahkik olunacağını, şu kadar tarlayı, şu kadar bağı bahçeyi, 4-5 baphaneyi, 2 çift atla bir durgun bir de yaylı arabasını yok pahasına sattığını, 3 tane dostu olduğunu, buraya müdde-i umumi bey tarafından umum mahpusları ıslah için gönderildiğini tavsiye ediyor, mahpuslardan birisi eğer ranzanın yerini beğenmediyse işin kolayca hallolunacağını, bunun içinde bir usul mevcut bulunduğunu, mesela 5 lira verildiği takdirde bunca senelik ranzasını kendisine hatır için terk edeceğini, ranzanın hem pencere önünde olduğunu hem de içinde yatanları gece uyku arasında cinlerin, perilerin, kara kuruların rahatsız etmeyeceğini ballandırıyordu. Nihayet ser gardiyan bu hayhuy içinde esas meselenin müzakeresine imkan göremedi. Bir nara ile herkesi dağıttı. Yüzbaşının koluna girerek onu atölyenin önündeki aralığa çekti. İş öyle umulmadık bir sırada fiyasko vermiş, şu kadar kazancı cepte farz edip sevinirken, birdenbire öyle bir zarar karşısında kalmıştı ki, artık mukaddimeye falan lüzum görmemesi haklıydı. Kendisini vallaha billaha mahpus saymadığından, adeta kulakları çinlesin, 63. alayın 2. tabur 5. bölük yüzbaşısı Rıdvan Bey'i beğendiğinden, iyilik olsun diye bu tahta meselesine giriştiğinden, bulamayınca bizzat tomruk satın alıp biçtirdiğinden, tamam 160 lira sarf ettiğinden, bu paranın yarısını kendisi, yarısını bakkal fazlı verdiğinden, ayın 18'inde memur bir adamın 80 lirası olmayacağına göre hissesini İskilipli Mustafa Yıldız Ağa'dan 10 günlüğüne borç aldığından, hatırı için oyun bozanlık etmemesi lazım geldiğinden, zarar da olsa rıza göstermesi lüzumundan ve bilhassa ileride bu acıyı 100 kat çıkartacağına, işte askerlik şevki üzerine söz verdiğinden yanık yanık bahis açtı. Gel yüzbaşım, senin aklın ermiyor. Bu tahtalar gibi tahta bulunmaz. Şunları alıverelim gitsin diye yalvardı. Yüzbaşı Bey yalvarmaya ömründe kulak asmadığından olmaz diye kestirip attı. Gülümseyerek yukarı çıktı. Ranzasının üstüne kuruldu. Pijamasının pantolonunu ıslık çalarak tamire devam etti. Buraya geldi geleli kumar oynamadı ve kumar oynamaya hiç de niyetli olmadığı halde yeni gelen müdür Mehmet Kayaahan Bey'e mahpushanenin en edepsiz, en kumarbaz adamı diye takdim edilmesinin sebebi işte bu tahta meselesiydi. En fenası pek kumarbaz bir adam olduğu halde Yüzbaşı Bey bu işten zırnık kadar şüphelenmemişti. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 57.